Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 31 Ocak Çarşamba. Yıl 2018, ay 1, gün 31, Kasım 85.
1439 Hicri Cemaziyelevvel 14, 1433 Rumi Ocak 18.
Matbaanın Türkiye'ye girişinin 289. yıl dönümü.
Hamsi'nin başlangıcı.
Fırtına.
Hamsi'nin başlangıcı 31 Ocak 20 Mart. Hamsi'nin Arapçada 50 demektir. Kış mevsiminin soğuklarını dönemlere ayırmış olan eski takvimciler, Erbain'in sona erdiği günden sonra gelen 31 Ocak gününü Hamsi'nin ilk günü saymışlardır. Hamsin 20 Mart'ta sona erer.
İlk matbaa 289 yıl önce bugün 31 Ocak 1729'da memleketimizin ilk basılı eseri Vankuli Lugat'a çıkmıştı. Türkiye'de matbaanın yerleşmesi 28 Mehmet Çelebi'nin oğlu Sait Çelebi ve Macar asıllı İbrahim Müteferrika'nın çabalarıyla gerçekleşmiştir.
Büyük Saatli Marif Takvimi.
Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor, bendeniz de döndüm.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, açılışımızı Zouk La Social Medicament Nuni Kassav'dan dinlediğimiz bir şey, Karayip Adaları'ndan Guadeloupe'da ve Martinique'de özellikle Kassav Antil, Fransız Antilleri bandosu Kassav'ın 1980'lerde çok popülerize ettiği Zouk adlı hızlı bir dansın, karnaval dansının şarkısıydı. Medikamanda diyor. Herhalde tıbba da değiniyor. Biz de bol bol tıbba değinme fırsatı bulacağız. Şifacılardan bahsediyorlar. 1980'lerde artık Fransız Antillerinin kompas ya da kadans denen güçlü baskısına dayanamayıp ikinci plana inmiş ama Zouk şu anda Fransız Antillerinin Zouk Love diye adlandırılan sevgiyle karışık bir şeyi, medikaman üzerine de çalışan bir şarkı, affedersiniz. Bol bol öksürüklü tıksırıklı bir program geçmesi ihtimaline karşı da şimdiden dinleyicileri uyarayım ama iyileşmiş bulunuyorum. Evet, bunu neden çaldığımızı da hemen Eduardo Galeano'nun hikaye avcılarına, avcısına dönerek bakalım bulalım.
Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Ezop. Guadeloupe adasında köle torununun oğlu Lilian Turam en küçük oğluna sordu. Tanrı nasıldır? Çocuk hiç düşünmeden cevabı yapıştırdı. Tanrı beyazdır. Turam büyük bir futbolcuydu. Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu olmuştu ama bu cevap onun hayatını değiştirdi. O günden itibaren tüm enerjisini dünyadaki siyahların haysiyetlerini geri kazanmalarına katkıda bulunmaya adamak için futbol sahalarına veda etmeye karar verdi. Babaları bir efendi olmayan çocukların geçmişini boşaltan eğitimdeki ve futboldaki ırkçılığı teşhir etti. Kolektif hafıza bitmek bilmez bir keşifti ve onun gözlerini açıyordu. Gizleneni ortaya çıkarma yolu birçok şüpheden ve çok az kesinlikten oluşuyordu ama bu onun cesaretini kırmıyordu. Çok eski araştırmalara dayanarak İsopos'un ya da Ezop'un Nubya'daki siyah bir köle olabileceğini kanıtladı. Ayrıca Mısır'da siyah firavunlar olduğunu ve kilise siyah olmadığını söylese de Kongo'daki yüzlerce halk mabedinde siyah Meryem'e dualar edildiğini hatırlattı. Kilise Meryem'in böyle kararmasının sebebinin tütsü isleri ve dinsizlerin günahları olduğunu söylüyordu.
Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1915'te Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya ilk büyük şeyi kullanmış, zehir gazını kullanmış. Bolimov Savaşı'nda Rusya'ya karşı Almanya zehirli mermiler ateşlemiş. zehirli bombalar kullanmış. Zehir gazı, yani ipr gazı da deniyor sonradan. 1945'te bugünse Birleşmiş Milletler Ordusu'nda Eddie Slovak dünyaya yani askerden kaçma sebebiyle idam edilmiş. İlk Amerikan askeri iç savaştan bu yana bu şekilde idam edilen kaçtı diye. Frank Sinatra 1960'ta The Execution of Private Slovak diye, yani çavuş ya da işte Slovak'in idamı diye bir film çevirmeyi istiyormuş. Bunu da ilk yazan Hollywood'da McCarthy döneminde yasaklanan 10 senaryo yazarından, hepsi komünist, kızıl komünist bunların diye, Albert Maltz'a vermiş senaryoyu. O yazacakmış. Fakat büyük bir tepki, ta 1945'te başlayan bu, 50'lerde devam eden bu şey, McCarthy'cilik, kızıl komünist düşmanlığı, orada gene azmış ve Sinatra komünist misin sen, onları mı destekliyorsun demişler. O sırada da başkanlık için yarışan John F. Kennedy'yi de desteklediği için, Sinatra şeyin de arkadaşıydı, öbür Kennedy'nin, sonradan öldürülen Kennedy'nin de, Kennedy kampı bayağı zorlanmış ve sen bu işten gel vazgeç şimdi, böyle tatsız işlerle, komünistlerle filan uğraştırma bizi, seçimleri kaybederiz demişler. Ve kendisini hatırda vazgeçmek zorunda kalmış. Böyle de bir hikayemiz var. Matbaanın da Çin'de 480 yılında filan İsa'dan sonra bulunmuştu galiba. Şeyde de 1500'lerde değil mi? Matbaanın Türkiye, bu coğrafyaya gelmesi ise bir 300 yıllık filan bir gecikme, sadece Avrupa'dan, Gutenberg'den sonra oluyor bildiğim kadarıyla.
Paris'e yaptığı gezi sırasında kentteki matbaaları inceleyen Sait Çelebi, bu modern buluştan ülkesine de yararlandırmak istemiş. Bu fikrini İstanbul'a dönüşte İbrahim Müteferrika'ya açmış. 1674 yılında doğan İbrahim Müteferrika da Türk-Alman Savaşı sırasında 1692 yılında Osmanlı ordusunda esir düşmüş. İstanbul'a geldikten sonra Müslüman olup devlet hizmetine girmiş. Bundan da bahsediliyor.
Evet.
Ne? Türk değil miymiş? O zaman Türk yok tabii de. Osmanlı. Neyse. 4 yabancı dil biliyormuş İbrahim Müteferrika. Sait Çelebi'nin teklifini olumlu karşılamış. İki arkadaş çalışmaya başlamışlar. Şair ruhlu padişah 3. Ahmet onlara matbaanın kurulması için gerekli izni vermiş. Bu arada sadrazam damat Nevşehirli İbrahim Paşa'dan da destek görmüş İbrahim Müteferrika. İlk Türk matbaasını yazmışlar mıdır kapısına? Türk matbaası burası diye. İstanbul'da Sultan Selim Konağı'nda kurmuşlar.
Matbuatı Türkiye. Evet, biraz gecikmeli olmuş. Çin'den epey gecikmeli ama Avrupa'dan da yüzlerce yıl gecikmeli olarak alınmış olduğunu da söylemek lazım. Medeniyetlerle ilgili bazı problemleri olmuş ama şimdi bunların hepsini aşıyor.
Evet, artık insansız hava araçları Avrupa'da çıktığı günün ertesi gününde Türkiye'de de aynı şekilde üretilmeye başlanıyor.
Evet, insansız toplum kurma yolundaki çabalarda çok mesele kaydetmiş. Mesela şeysiz, doktorsuz bir tıp ve şeysiz, öğretmensiz bir eğitim. Evet. Ve bunlar da bu durumda. Evet, şimdi başlayalım haberleri. Türk Tabipler Birliği, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri, terör örgütü propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek iddiasıyla sabah saatlerinde gözaltına alındı dün.
Son dakika haberi olarak verdik.
Son dakika olarak verdiniz. Ben de bir kısmını dinleme fırsatı buldum yattığım yerden. Hastalığı iyileştirici bir nitelikte olduğu söylenemiyor. Çok sert şeyler var. Polis Türkiye Tabipleri Birliği'nin Ankara'daki genel merkezine kurumun avukatlarını dahi beklememiş. Aceleden çilingir çağırarak girmiş. Bu sıralarda çilingirlik mesleği çok gündemde, biliyor musun?
Neden?
Sürekli kapılar açılıyor, açtırılıyor, çilingirlere kırılıyor filan.
İşte ama bu aralar gene nazik davranılıyor olabilir. İleride hiç gerekli olmayacak bir noktaya da getirilebilir bu durum.
Çilingirsiz açamayabilirler sırf
niye
kırarak.
Ha, evet. Devletin resmi tekmesini görmediniz mi hiç?
Gördüm.
Kapının üzerindeki izini geçmişte.
Nurcan Baysal'ın şeyini okudum.
Evet.
İzlenimlerini. Kapıyı açamadıkları için kırdıklarında arkadan dolaşıp gelirseniz olur demiş polislere.
Hı.
Girememişler çünkü kendileri kırdıkları için. Böyle şeyler oluyor. Baskının duyulmasının ardından binanın önüne gelen kurum temsilcileri polis tarafından zor kullanılarak uzaklaştırılmış. Müdahale sırasında bir polis amirinin o karıyı al demesi de dikkat çekmiş. Bu da hoş bir üslup. Zaten genel olarak üslubun artık tamamen ulanla başlayan cümlelerden ibaret olduğunu da dünkü Cumhuriyet Gazetesi belirtmişti. Ulanla başlayan cümleler ülkesi demişti herkes. Yani üst düzeyden hain, ulan, şerefsiz, haysiyetsiz filan gibi laflar geliyor. Şafak baskını yapıldı. Barış çağrısı yapan Türk Tabipleri Birliği'ne Şafak Vakti operasyon düzenlendi. Erdoğan'ın hedef göstermesi, Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı'nın da suç duyurusuyla harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla terörle mücadele polisleri Türkiye Tabipleri Birliği Genel Merkezi'ni basarak arama yapıyor. Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel ve 11 yönetici terör örgütü propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik. Alenen ne demek? Açıkça.
Doğrudan.
Açıkça.
Açıkça, evet, tamam.
Tahrik, tahrik ne demek? Tahrik. Harekete geçirmek. Tahrik, hareketten geliyor, muharrik. Halkı yani kin ve düşmanla dindar ve kindar bir nesil yetiştireceğiz de denmişti ama o başka, bu başka. Halkı kin ve düşmanla alenen tahrik iddiasıyla gözaltına alınmışlar.
Provoke etmek tahrik değil mi?
Evet. Harekete geçirmek bir şekilde yani. Savcılığın gözaltı kararında bildiride PYD unsurlarının gerçekleştirdiği silahlı eylemleri meşru gösterici mahiyette ibareler bulunduğu öne sürülmüş. Gözaltındaki Türkiye tabipleri yöneticilerinin çoğu üniversitelerinde çalışıyor. Bir aralarında yakından tanıdıklarımız var. Profesör Doktor Raşit Tükel psikiyatri dalında ve rektör adayıydı. Büyük tarihte görülmüş en büyük oylardan birini alıp şey yaptığı halde rektörlüğe seçilmemişti Cumhurbaşkanlığı tarafından. Atanmamıştı daha doğrusu. Seçilmişti de atanmamıştı. Profesör Doktor Taner Gören kardiyoloji yani kalp damar rahatsızlıklarında, Profesör Doktor Sinan Adıyaman ortopedi ve travmatolojide kemik ve işte yaralanmalarda filan kemik şeyde travma, Profesör Doktor Funda Obuz ise radyoloji alanında yani radyoskopi çekimlerinde önde gelen hekimlerden. Ayrıca Gören ve Tükel'in de barış bildirisini imzaladıkları için yargılanan akademisyenler arasında olduğunu da belirtelim. Şu yeni bir aşama yani Türkiye'de.
Evet, şey belirtmiş miydik? Okunan metnin, daha doğrusu verilen referansın 200 yıllık bir metne dayandığını söylemiş miydik daha önce yayında?
Hayır.
Gencay Gürsoy söylemiş. Eski Türk Tabipler Birliği Başkanı Profesör Doktor Gencay Gürsoy'dan bahsediyorum. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyelerinin terör örgütü propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek iddiasıyla gözaltına alınmasına tepki gösterenlerden birisi o da. Gürsoy söz konusu açıklamanın 200 yıllık bir metnin olduğunu belirterek Türk Tabipler Birliği'nin hekimlik mesleğine dayanan bu açıklamayı yapmasından doğal bir şey olamaz demiş. Ama öyle bir dönem yaşıyoruz ki bu tip gözaltılar rutin hale gelmeye başladı. Eski bir Türk Tabipler Birliği Başkanı olarak maalesef endişeyle ve hüzünle karşılıyorum demiş.
Evet, şimdi bence bu şeyin üzerinde biraz duralım. Belki Cengiz Aktar'la da aynı zamanda konuşuruz. Yani hem Türkiye'den hem de dünyadaki tepkilerinden çok büyük bir tepki yarattı. en azından Batı medeniyeti diye adlandırdığımız dünyadan.
Evet, Gencay Gürsoy şu şekilde devam etmiş. Türk Tabipler Birliği kurulduğundan beri dünyadaki benzer örgütlere paralel olarak yaşamı, barışı, demokrasiyi, insan haklarını savunan bir meslek örgütüdür. Bu son gözaltı kararı ile ilgili açıklama ise neredeyse 200 senelik uluslararası bir metindir. Bu meslekle ilgili dünya tabiplerinin de ajandasında olan onun metinlerinden biridir. İfade ettiği tek şey savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğu meselesidir demiş. Şimdi iddia ediliyor bu savaş değildir, operasyondur diye. Bu terminolojiyi Türk Tabipleri Birliği'nin böyle kullanması zorunluluğu yoktur. Sonuç olarak askeri birlikler orada, ölümler ortada. Türk Tabipler Birliği'nin hekimlik mesleğine dayanan bu açıklamayı yapmasından doğal bir şey olamaz. Ama öyle bir dönemden geçiyoruz ki biraz önce söylediğim üzere tekrarlıyor burada da T24'ün internet sitesinden aldım ben bunu. Gözaltılar rutin hale gelmeye başladı. Eski bir Türk Tabipler Birliği Başkanı olarak maalesef endişe ve hüzünle izliyorum demiş. İnan Ketenciler'in haberi T24 gazetesinin internet sitesinden.
Evet, şimdi mesela biraz bunun üzerinde önemli duralım.
Evet, duralım.
Gençay Gürsoy'un söylediği çok temel bir bilgi. Yani bu Türkiye Tabipler Odası'nın 8000 üyesi var bildiğim kadarıyla, değil mi? Yok, 80.000. 80.000 doktoru temsil ediyor. Seçilmiş kuruluşu. Şimdi büyük bir...
Şöyle söyleyebilirim. Anayasal güvence altında 6023 sayılı yasayla kurulmuş olan kamu kurumu niteliğinde ve ülke hekimlerinin %80'inin üye olduğu bir meslek kuruluşundan bahsediyoruz. 83.000 doktor.
83.000, evet.
Kendi internet sitelerinde yazıyor.
Evet, tam da onu söyleyecektim. Yani Türkiye'nin en büyük hekimler kuruluşu ve onların seçtiği, bizzat kendi kongrelerinde seçtiği yönetimden bahsediyoruz. Onları kapılarını kırarak ve karı filan diye hitap ederek polisler sertçe şey yapıyor.
%80'i hekimlerin. Bir şeyleri de daha doğrusu genel olarak üzerinde bir tüzüklere de muhtemelen girmiş olan doğruları da şunlar. Türkiye halkının sağlığını korumak, geliştirmek ve herkesin kolay ulaşabileceği kaliteli ve uygun maliyetli sağlık hizmeti için çalışmak. İkinci olarak meslek ahlakını en iyi şekilde korumak. Üçüncü olarak tıp eğitiminin her alanda söz söylemek. Dördüncü olarak hekimlik mesleğinin çıkarını her platformda dile getirmek. Beşinci ve son olarak da mesleğin üyelerinin maddi manevi haklarını korumak için kurulmuştur denilmiş.
Evet, görevlerini yapıyorlar. Biz hekimler uyarıyoruz. Savaş doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden, insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunudur diye başlıyordu. Ve yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Her çatışma ve her savaş fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani dramı da beraberinde getirir. Savaşla baş etmenin yolu adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır. Savaşa hayır, barış hemen şimdi diyor. Evet. Yani bunu terör propagandası olarak yorumluyorlar.
Peki siyasetin içinde neden var bu örgüt diye soracak olursanız, kendi internet sitelerine girip baktığınız zaman da aynı şekilde bunlarla alakalı bilgi alabilmeniz mevcut. Ama ben sizin için bir özet geçeyim. Biraz önce okuduğum doğruların hemen altında, politika alt başlığının altında da şunlar yazıyor. Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı, Merkezi Etik Kurulu gibi doğrudan üyesi olduğu yerler dışında çağrılı olduğu tüm komisyonlarda hekimlik mesleğiyle ilgili tutumunu dile getirmektedir. Ayrıca meslekle ilgili kamuoyunu oluşturmakta, yasal çalışmalar için parlamento ve diğer kurumları bilgilendirmektedir. Sağlık Bakanlığı, SSK gibi hekimlerin yoğun çalıştığı ve sağlık politikalarının belirlendiği kurumlarla görüş alışverişi yapmaktadır. Karşılıklı görüşmelerin sonucunda ulaşmakta yetersiz olduğu durumlarda da beyaz yürüyüş, görev gibi eylemleri de gerçekleştirmektedir deniliyor.
Evet, şimdi dünyada bir anlamda ayağa kalkmış durumda aslında. Bu gerçekten çok gidilmiş ileri bir noktayı temsil ediyor. Türkiye'deki mevcut hekimlerin %80'inden fazlasını temsil eden, 83 bin kişiyi temsil eden ve bağımsız seçimle seçilmiş, göreve getirilmiş üyelerinin kapıları kırılarak sabah baskınıyla terörist olarak gözaltına alınması dünya çapında bir skandal olarak karşılandı. Şimdi ben evet. onun nasıl olduğunu da söyleyeceğim. Dünya Tabipleri Birliği'ni biliyor musun?
Yok ki bilmiyordum. Yani meslekten o kadar fazla şey değil.
WMA, Dünya Tabipler Birliği, World Medical Association.
Bu vesileyle de öğrenmiş olduk.
11 doktorun gözaltına alınmasından duyulan derin kaygıyı ifade ediyor. Fakat Dünya Tabipler Birliği Başkanı Doktor Yokokura, Japon, Merkez Konseyi üyesi 11 doktor hakkında gözaltına çıkarılması üzerine derin kaygılarını belirten bir açıklama yapıyor. Yoshitake Yokokura ve İçişleri Bakanlığı'nın bu gözaltına alınmadan önce yaptığı suç duyurusunu ve ardından gelen operasyonu kınıyor ve Türkiye'deki meslektaşlarımızın savaşın bir halk sağlığı olduğu yönünde
halk sağlığı sorunu olduğu yönünde
kamuoyuna yaptıkları açıklamayı tam olarak desteklemektedir diyor. Yani onlar da eğer bu savcılığın söylediği teröristse Dünya Tabipler Birliği de doğrudan doğruya terörist, Türkiye kanunlarına göre, savcısına göre en azından terörist kapsamına giriyorlar. Ve şöyle diyor
ki, bu metin daha eskiye dayandığı için belki daha eskideki karakterler de bu metni kaleme alanlar ve dile getirenler de aynı şekilde terörist niteliği taşıyor olabilirler.
Şimdi Yoshitake Yokokura diyor ki, Türkiye'deki meslektaşlarımızın savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğu yönünde kamuoyuna yaptıkları açıklamayı tam olarak desteklemektedir. Doktorların ve ulusal tabip kuruluşlarının savaşın ve silahlı çatışmaların yol açacağı insani sonuçlar konusunda hükümetleri uyarma, bak buraya dikkat.
Dinliyorum.
Uyarma görevi Dünya Tabipler Birliği'nin açık politikasının bir parçası, görevdir diyor. Uyarma görevidir diyor. Türk Tabipleri Birliği'nin insan haklarını ve barışı desteklemek görevi vardır diyor. Son gözaltılar ve suç duyurusu bu açıdan bizi derin kaygılara sevk etmiştir diyor, sürüklemiştir. Türkiye'nin 2003'te onaylamış bulunduğu Uluslararası Sivil ve Siyasal Haklar Sözleşmesi'nin, burası da çok önemli, Uluslararası Sivil ve Siyasal Haklar Sözleşmesi'nin 19. maddesinde öngörülen, yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının kurulduğu yıl meclisten onaylanarak geçen ve Türkiye Anayasası'nın ve hukukunun bir parçası olan Uluslararası Sivil ve Siyasal Haklar Sözleşmesi'nin orada öngörülen ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırıdır, şiddetle kınıyoruz diyor. Ve Türkiye'deki yetkililerden ve Türkiye Tabipler Birliği yöneticilerinin derhal serbest bırakılmasını ve sindirme kampanyasına son verilmesini, dünyadaki hekim kuruluşlarını diyor, devamını da getiriyorum, sağlık, örgütlenme ve ifade ve hak özgürlükleri dahil olmak üzere Türkiye'nin insani ve insan hakları alanındaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi için gerekli girişimlerde bulunmaya çağırıyoruz diyor. Şimdi bir ufak...
Nereden okudunuz bu haberi?
Biyanet'ten.
Yani bir Biyanet'te var, bir T24'te var, bir Cumhuriyet'te var, bir de Sputnik News'in haberinde var galiba. Diğer gazetelerin internet sitelerine baktığınız zaman bu haber niye yok?
Bu haber yok.
Bir de Deutsche Welle'de var, işte yurt dışındaki.
Hayır, bir de BBC'de de var.
BBC'de de var.
Yani bir, ama şeyde yok hiç. Cumhuriyet, Evrensel ve Bir Gün gazetesi dışında herhangi gazetede pul büyüklüğünde görülmüş bu muazzam tutuklama, bırak dünya örgütünü, dünyadaki tepkileri, onun dışındakilere de etraflıca bakarız şimdi bir ara verdikten sonra. Ben ama şeyle devam etmek istiyorum. Şey diyor ki, Dünya Tabipleri Birliği'nin bu çok sert ve bütün hekim, dünyadaki hekim kuruluşlarını da girişimlere çağırıyor. Yani dünyadaki bütün doktor, tıp kuruluşlarını, hekim kuruluşlarını Türkiye'ye baskı yapmaya çağırıyor açıkça. Bu çok şimdiye kadar benim gördüklerimin ötesine geçen bir şey. Peki kaç üyesi var biliyor musun?
Dünya Tabipler Odası, Tabipler Birliği'nin,
evet,
kaç efendim?
10 milyon. 10 milyonu aşkın doktoru temsil eden bir kuruluş. dünyada 10 milyon doktordan, hekimden bahsediyorum. Kaç üye kuruluşu var Tabipler Birliği'nin şemsiye örgütü biliyor musun? 114. 114 Tabipler Birliği'nin şemsiye örgütü ve 10 milyondan fazla tabibi temsil eden bir kuruluş. Türkiye'de, dünyadaki bütün hekim kuruluşlarını Türkiye'de gerekli girişimleri eksiksiz yerine getirmesi için, insan hakları, Türkiye'nin insan haklarını yerine getirmesi için, eksiksiz yerine getirmesi için gerekli girişimlerde bulunmayı talep ediyoruz. Evet. Derhal talep serbest bırakılsın. Biz de tamamen arkasındayız diyor.
Bunu bulamıyorsunuz mesela gazetelerin internet sitesinde, biraz önce saydıklarımın dışında kimi buluyorsunuz? Dünya kaç, 10 milyon mu?
10 milyon.
10 milyon üyeli tabipler, Dünya Tabipler Birliği'nden bu mesajı bulamamanıza rağmen Gazi Emir Nevvar Salih İşgören ya da İşgören Devlet Hastanesi'nin başhekim uzmanı Doktor Doğan Yıldırım'ın Afrin operasyonuna yönelik yaptıkları açıklamadan dolayı Türk Tabipler Birliği'ni kınadıklarını belirterek bu açıklama sağlık çalışanların görüş ve hissiyatını yansıtmamaktadır açıklamasına yer veren haberleri görebiliyorsunuz.
Ne olur daha fazla.
Daha yeni başladık. Daha yeni başladık ve daha yeni geldiniz.
Hastalıktan yeni.
Ama yani siz hiç televizyon açmıyorsunuz değil mi?
Hayır.
Televizyonu açtım ben geçen gün.
Duydum.
Duydunuz değil mi?
Duydum. Yani seni birisi... dinledim ve hemen radyoyu da kapattım. Seni daha fazla bu konuda duymamak
için. Dinlemeyenler vardır, tekrar ediyorum. Radyoyu açar açmaz birisi çıktı televizyona ve şey demeye başladı. Bu kişi de 74 yaşında. Vatan savunması için gençleri feda etmemiz gerekiyor. Evet, 74 çok. Yaşındaki bir kişi vatan savunması için gençlerin feda edilmesini söylüyor. Bunu da CNN Türk'te söylüyor. Söyleyen kişi de Doğu Perinçek. Böyle bir durum söz konusu televizyon açtığınız zaman. Radyo gene şey yapmayın yani. Böyle haberler çıkıyor internet sitesinde biraz önce, evet, okuduklarım gibi. 10 milyondan bahsetmiyor.
Dünya Tabipler Birliği 114 üye kuruluşu olan 10 milyondan fazla hekimi temsil eden bütün kuruluşlarını, Ulusal Hekim Kuruluşlarının Bağımsız Konfederasyonu bu, bütün insanlar için en üst düzey tıbbi bakım, etik, eğitim ve sağlık bağlantı insan hakları standartlarının gerçekleşmesi için çalışan bir yer ve Türkiye'ye bu kararı geri almaya, derhal serbest bırakmaya tümüyle arkasında olduğu açıklamanın söylüyor.
Tabip şimdi, odalarının şehirdeki temsilcileri, odaları da aynı şekilde bunları dile getiren ifadelerde bulundular. Mesela Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Buluk, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'nin üyelerinin gözaltına alınmasıyla anayasal bir suç işlendiğini,
evet,
söylemiş.
Onlara da devam edelim. Bence yurt içinde de çok etraflı bir şey var.
Yani, İstanbul'da da durum aynı.
11 şey tespit etmeye çalıştım biraz yataktan kalkabildiğim sırada. Dünyadan da çeşitli tepkiler var. Yani yalnız Dünya Tabipler Birliği değil ama Türkiye'nin de bütün şeyleri, çok önde gelen kuruluşları da ayağa kalkmış durumda. Onları da konuşmaya devam edeceğiz birazdan.
Açık Gazete.
Yeah.
Liar, yalancı. Yalancısın, yalancı diyen Sex Pistols şarkısını da şey yaptık. Sen durmadan yalan söylersin. Neden yalan söylemek zorundasın? Öyle işte diyor. Ne yapacağımı da bilirsin diyor. Sen askıya alındın, yalancının tekisin. Şimdi bilmek istiyorum. Neden yüzüme bakmıyorsun? Sadece egonu kırdık diye, egonu tatmin etmek için güveni sarstın. Bilmelisin, sen askıya alındın, cezalısın. Yalancı, yalancı, yalancı. Komik olduğunu sanıyorsun. İhtiyacım yok, bilmeliydim senin ne olduğunu diye. Bu sene yalanlar üzerine takılıyoruz. Metis'in ajanda 2018'inde de olduğu gibi biz de uzunca bir süreden beri yalan üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi dönelim konumuza. Biz bunu tabii şey içinde çaldık. Joseph Lydon'ın kurucularından biri, Sex Pistols grubunun, punk rock grubunun meşhur 31 Ocak 1956 doğumlu Johnny Rotten diye de biliniyor. Çürük Johnny diye punk rock Sex Pistols'ın da ana şarkıcısıydı, ya da baba diyelim. Evet, Dünya Tabipler Birliği'nin çok sert açıklaması var. Dünyadaki bütün tabiplerin neredeyse tamamını temsil ediyor. Yani 10 milyondan fazla hekimi temsil ediyor. 114 üye kuruluşa sahip. Hastalar ve hekimler adına en yüksek tıbbi bakım, etik, ahlak, eğitim ve sağlık bağlantılı insan hakları standartlarının gerçekleşmesi için çalışıyor. Ve bu tanımla, yani terörist seviciler diye de nitelendirildi. Bunun demek ki şeyi de kapsadığını, 10 milyon hekimin temsil eden kuruluşu da kapsadığını düşünmek zorundayız bu durumda. Böyle bir hal var. Onun devamını da Türkiye'de doktorların gözaltına alınmasına uluslararası tepkinin devamı da var. Alman tabiplerinden, Alman Klinik Doktorları Sendikası Marburger Bund tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'deki meslektaşlarımızın gözaltına alınması karşısında sarsıldık diyorlar. Sarsıntı geçirdik diyorlar. Derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz. Sendika Başkanı Rudolf Henke Alman hükümetine çağrıda bulunmuş. Türk doktorlarının serbest bırakılması için siz çaba gösterin, Türk hükümeti diye. Kendi hükümetini sıkıştırıyor. Gerçi onlar şimdi koalisyon kurma çabaları içinde biraz zordalar ama onları da zorlamış durumda. Arkasından Uluslararası Af Örgütü'nden de gözaltına alınan doktorların derhal serbest bırakılması talebi geldi. Türk Tabipleri Birliği'nin açıklamasının ardından çok sayıda tehdit almasını da eleştiriyor ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye araştırmacısı Andrew Gardner, Türk Tabipleri Birliği'nin tamamen yasal, kanuni ve mantıklı bir açıklama yapmasının ardından tehditlere de maruz kaldığını belirtmiş. Barışçıl bir şekilde düşüncelerini ifade eden insanlara saldırılmasının tamamen akıl dışı olduğunu, bu deliliktir diyorlar yani. Ve Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da Gardner, Türk hükümetinin görevinin şiddet tehdidi alan Türkiye Tabipleri Birliği'ni korumak onun görevi. Bunun yerine terör propagandası gibi gerçek dışı suçlamalarla insanların sabah yataklarından kaldırılarak gözaltına alındığını ifade etmiş. Gene uluslararası şeyler arasında gördüğümüz noktalar arasında bunu da Deutsche Welle'den alıyorum. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muizniks de bir Twitter hesabında yaptığı bir paylaşımda bu Türk Tabipleri Birliği'nin 24 Ocak'ta yaptığı barış çağrısı içeren açıklama açık bir şekilde ifade özgürlüğü kapsamındadır demiş ve bugünkü gözaltılar kesinlikle kabul edilemez diyor. Bu da Avrupa Birliği'nden gelen şeyde, Uluslararası Af Örgütü Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği'nden.
Evet.
Şimdi geçelim
Türkiye'ye mi?
Türkiye'ye.
Türkiye'ye nasıl geçeceğiz? Mesela Hürriyet okuruyum diyelim. Hürriyet gazetesinin internet sitesini, gazetesini okuyorum. Gazetesine
geçemezsin,
bakmadım da.
Göremezsin. Baktım ben.
Şey var mesela. Bak,
büyüklüğünü görmek ister misin? Nerede olduğunu sen görmeden tahmin et.
Hangi sol köşe? Alt köşede.
Yanıldı. Sağ alt köşede. Ya. Kaç satır?
4. Tamam 4 olmaz. 4 olursa zaten köşeye koyamazlar. 8.
Doğru. Hı. Bu sefer doğru.
İnternet sitesinde o da yok. Mesela sürpriz yumurtanın içinden çıkan mavi balina şeklindeki oyuncağı şeye taşımışlar. Karusellerine taşımışlar, o sliderlarına, kayan şeyine taşımışlar işte görüntülerine. Türlü envai çeşit yemek tarifi var. İçinden böyle peynir akan ekmeklerin fotoğrafları falan var. Ama bu konuyla alakalı hiçbir haber yok ki bu insanlar galiba hiç doktora gitmiyorlar.
Dünya çapında başarı kazanan doktorlarımızın, mühendislerimizin şeyleri yok mu, haberleri yok mu?
Ben göremiyorum.
Ben de göremedim. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın Hürriyet'in acil servislerdeki yoğunluk ve sıkıntılarına ilişkin haberi üzerine devreye girmiş. Yeni önlemler alacak.
Ne gibi önlemler alacak?
Yoğun acile takviye gelecek demiş. Akdeniz Üniversitesi'nde de radyasyon skandalından bahsediyor. Tıpta bu var ama tıp doktorların gözaltına alınmasıyla ilgili 8 satır var işte. 3, 6, 9'muş ya. Ufak bir hata etmişsin. O kadarını öngörüyorum.
Neyse ama biraz kazdığınız zaman internet sitesini bulabiliyorsunuz çeşitli haberleri. Mesela İstanbul Tabipler Odası'nın yaptığı açıklamayı görebilmek mümkün Hürriyet'in internet sitesinde. Onlar da Doğan Haber Ajansı'ndan almışlar. Kendi muhabirleri değil, Doğan Haber Ajansı'nın haberine geçiyorlar. İstanbul Tabip Odası Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle haklarında Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nda soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyelerine destek için basın açıklaması yapmış. İnsanların yaşamı, sağlığı, barışı, demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz açıklamasına yer vermişler. Hekimlik andını okumuşlar.
Çok güzel. Evet.
Ve şöyle deniyor. Biz hekimiz, sağlıkçıyız. Tıbbın kurucuları İstanköy'lü Hipokrat'tan, Bergamalı Galenos'tan.
İstanbul tıp şeyini okuyorsun değil mi şimdi? Evet.
Ya yaptıkları açıklamayı okuyorum. Evet. İstanköy'lü Hipokrat'tan, Bergamalı Galenos'tan bu yana bu topraklarda vardık, varız, var olacağız. Topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak insan yaşamını, sağlığı, barışı, demokrasiyi her zaman olduğu gibi bugün de yarın da savunmaya devam edeceğiz denilmiş yapılan açıklamada.
İstanbul Tabip Odası'ndan gözaltına.
Vay, bunu hatırlamak da iyi oldu.
Tepki, evet.
Modern tıbbın değil, tıbbın kurucularının bu topraklarda yetişmiş olan insanlardan olduğu, insanlardan çıkması. İstanköy Hipokrat gibi, Bergamalı Galenos gibi.
Ama 1070.
Bir demeyin.
Birden önce.
Öyle mi? Önde mi? Ha.
Önce oluyor yani. Şimdi devam edelim o zaman.
Orada vardır tabii.
Şeye geçelim, Türkiye'den diğer şeylere. İstanbul Tabip Odası'nı söyledin.
Evet. Ankara var.
Ankara ne diyor?
Ankara da benzer bir açıklama yapmıştı. Biraz önce söylemiştik Ankara'yı da. Buluyorum evet. Onun da.
Bu anayasal suç işlendi.
Evet.
Meslek örgütünün iş yapmasını engelleyecek uygulama yapıldı. Bu arama sonrası yapamayacağı görevleri ortaya çıktı diyor. Kredilendirmeler, görevlendirmeler ve bazı soruşturmaların olduğu bilgisayarlara el kondu. Bilgi gizliliği ihlal suçları işlenmiş diyor. Yani çok acayip. Ankara Tabip Odası Başkanı bilgi gizliliği ihlal suçu işlendi diyor baskınla beraber. Ankara bütün şeyleri de götürmüşler. Şafak baskınıyla yani bütün bilgisayarları olduğu gibi götürmüşler.
Yok, hard disklerini almışlar galiba sadece. Ha? Masanın üzerinde duruyor, hard disklerini almışlar.
İşte hard disklerini almışlar.
Genellikle öyle yapılıyor sanırım. Bilgisayarın diğer parçalarını ne yapsınlar?
Evet, ne yapsınlar?
Ekran kartı olsa Bitcoin yapılır da ama yani onda gerek yok bu saatten sonra. Zaten 80'ini kazmışlar. Antalya'dan bahsedeyim mi? Milliyet gazetesinin haberi var. Antalya İhlas Haber Ajansı'ndan geçmişler. Antalya Tabip Odası Başkanı Adnan İş, Türk Tabipler Birliği'nin görüşlerine katılmadıklarını belirterek çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Her zaman ordumuzun arkasındayız mesajı vermiş. Çok ordunun arkasındaymış Antalya Tabip Odası Başkanı Adnan İş'te.
Evet, hastaların arkasında olsa daha iyi olurdu ve kendi üyelerinin.
Hukukun üstünlüğüne güveniyormuş.
Ve ordunun arkasında. Peki ondan sonra
şunu da diyor. Şunu da diyor. Özür dilerim. Şunu da söyleyeyim. Yanlış anlaşılmasın. Bildiriye karşı olsak da insanların düşüncelerini açıkladı diye gözaltına alınmasını endişeli izliyoruz demiş.
Ha, iyi bari. Ha. Evet. Onu da söylediğin iyi oldu hakikaten. Türkiye Psikiyatri Derneği de Türk Tabipleri yöneticilerinin elleri kelepçelenerek hastane odalarındaki dolapları kırılarak. Bunları biliyor musun?
Dolapların kırıldığını bilmiyordum.
Evet, ben de bilmiyordum. Türkiye Psikiyatri Derneği açıklıyor. Gözaltına alınması kabul edilemez. Farklı düşüncede olmanın suç olamayacağını, Dünya Tıp Birliği etik ilkelerinin, ahlaki ilkelerin öngördüğü biçimde görevi politikacıları silahlı çatışmanın olası sonuçları konusunda uyarmak olan ve bu taleple bildiri yayınlayan hekimlerin hastane odasında kitap, kalem ve kağıttan başka suç unsuru olamayacağını düşünüyoruz. Türkiye Tabipleri Birliği politikalarını onaylamayan meslektaşlarımız da dahil olmak üzere tüm üyelerimizi meslektaşlarımıza suçlu muamelesi yapılmasına karşı çıkmaya çağırıyoruz. Meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu kamuoyuyla paylaşıyor, haksız gözaltı uygulamasının sona erdirilmesini talep ediyoruz diyorlar. Bu da böyle. Devamını da getirelim. Çok sayıda şey var. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın açıklaması var. Derhal serbest bırakılmalıdır diyor Türkiye İnsan Hakları Vakfı. Sadece ve sadece varlık sebeplerinin inkarı anlamına gelen savaş ve çatışma ortamlarına karşı oldukları, savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğu gerçeğini bir kez daha ifade ettikleri ve buna yol açan sebeplerin ortadan kaldırılmasına yönelik çaba gösterdikleri için TTB yöneticilerinin, yani Türk Tabipleri Birliği affedersiniz, yöneticilerinin hedef gösterilmeleri ve hemen akabinde gözaltına alınmaları kabul edilemez diyor Türkiye İnsan Hakları Vakfı. Dahası doğrudan kendi varlık sebeplerinin gereğini yerine getiren yöneticilerin herkesin tanıklığında hedef haline getirilmesi esas olarak suçtur. Bu kabul edilemez. Hukuk dışı uygulamalara hep birlikte son vereceğimizden kuşkumuz yoktur diyor. Bütün Türkiye'yi şeye çağırıyor, bu suçun işlenmesine karşı. Onun dışında İnsan Hakları Derneği diyor ki en temel insan hakkı olan yaşam hakkını savunan Türkiye Tabipler Birliği yöneticilerinin gözaltına alınması kabul edilemez diyor. Bunları da gazete duvardan aldım. Gözaltı sürecinden önce Türk Tabipler Birliği'ne yönelik karalama kampanyası yürütülmesi insan hak ve özgürlükleri bakımından kaygı vericidir. Türk Tabipleri Birliği yöneticileri derhal serbest bırakılmalıdır diyor. Başka da çok sayıda var aslında.
Var. Ama ben hala şeydeyim. Diğer taraftayım. Akşam Gazetesi'nin internet sitesine baktım. Orada da illerdeki derneklerden ve doktorlardan TTB'ye tepki yağıyor diye bir şekilde hazırlanan haber var. Sizin için detayları derledik deniliyor. Derlenen detayda metinden bahsediliyor. Ardından Raşit Yükel kimdir deniliyor ve dernekler ve doktorlardan dedikleri de sadece Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Perin açıklamalarına yer vermişler. Onlar da yönetim kurulu adına açıklama yapmış. Her zaman olduğu gibi kendilerini şaşırtmadığını söylemiş Türk Tabipler Birliği'nin. Bununla alakalı bir haber yayınlamışlar. Detaylardan bahsediyorlar internet sitesinde.
83 bin tabipten bahsediyoruz. Hekimden bahsediyoruz.
İşte %80'i deniliyor Türkiye'deki hekimleri. Evet. %20'nin içerisinde başka kuruluşlar da var. Onlardan da yapılan açıklamalar bu şekilde.
Peki şeyde yok. Meslektaşlarıyla alakalı. Yani benim görebildiğim işte Cumhuriyet Gazetesi'nde var etraflıca tabii. Evrenselde yaşamı savunmak suç değildir diye manşet haber olarak verilmiş bizim elimizdeki. Bir günde de hekimler tüm insanları yaşatmaya yeminlidir diye Burcu Cansu'nun esas haberi var. Türkiye Tabipleri Birliği yöneticilerine neden savaşı savunmadın gözaltısı diye verilmiş. Türk Tabipleri Birliği'ne destek yağdı diyor. Şimdi o desteğe geçeceğiz tekrar ama mesela Habertürk'te bu haberin hiç olmadığını biliyor musun?
Hiç mi yok?
Ben hiç göremedim.
İlginç. Demek ki onlar hiç şeye gitmiyorlardır. Doktorla karşılaşmıyorlardır hayatlarında galiba.
Doktor mu? O da ne diye soruyorlar herhalde. Bol asker fotoğrafı var cephelerde şey yapılmış.
CHP teröristlerin moral kaynağı oldu diyor Star Gazetesi'nin internet sitesi. Terörist olarak bahsettiği kim onu söyleyelim haberin içerisinde ilk başlık altındaki ufak şey okuduğunuz zaman, açıklama okuduğunuz zaman şunu görüyorsunuz. CHP teröristlerin moral kaynağı oldu başlığını taşıyan haberin detayları şöyle. Zeytin Dalı Harekatı'nın itibarsızlaşmaya dönelik paylaşımıyla tepki çeken TTB'ye en büyük destek CHP'den geldi. CHP'liler gözaltıları protesto etmek için TTB önünde açıklama yaparken Kılıçdaroğlu skandal mesajı okudu denilmiş. Türk Tabipler Birliği'ne mi burada terörist deniliyor?
Evet. Herhalde.
Yani ilk başta, haberin ilk başına baktığınız zaman bunu anlıyorum ben.
Evet evet. Sabah gazetesinde hiç yok. Hiç yok. Sıfır. Birinci sayfasında. Yeni Şafak'a bakıyorum.
Marjinal örgütler deniyor bu haberin içerisinde ama %80'i Türkiye'deki doktorların %80'in üye olduğu bir kurumdan bahsediyoruz. Marjinal dedikleri de bu.
Dünyada da 10 milyondan fazla hekimi temsil eden 134 örgütün şemsiye örgütünü marjinal sayıyor. Evet. Tamamen destekliyor.
Marjinal diyor. Ne demek?
Kenarda, kıyıda, köşede kalmış demek.
Öyle mi? Evet. Peki.
Yeni Şafak'ta yok. Hiç yok. Evet, onlar görmemişler bu şeyi. Akşama bakıyorum. Akşam da vardır belki. Evet, var. TBV'de 11 kişi gözaltında. Bu kadar, bir satır. Bir satır, bir fotoğraf.
Çok ilginç dönemlerden geçiyoruz gerçekten.
Evet, yani medya olarak gerçekten doktorluğun ya
utançla hatırlanacak dönemler.
İbn Sina'yı Cumhurbaşkanının tıbbın kurucusu sayılan İslam mütefekkiri İbn Sina'yı, Avicenna'yı büyük bir takdirle andığı günleri de hatırlıyorum. Şimdi terörist, terör sevici diyor doktorlara, diyorlar insanlar.
Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde herhangi bir açıklama yapılmadı mı bu konuyla alakalı, ne olduğuna
görmüyorum,
dair?
Görmüyorum ama şey var, birinci, yani sosyal medyada birinci konu olmuş olduğunu biliyorum. Bu önemli. Yani dünyada da önemli bir konu bu. Türkiye'de de uluslararası tepkinin yanı sıra büyük tepki var. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen ve Ankara Tabip Odası Başkanı anayasa suçu işleniyor diye ayrıntılı bir bilgi vermiş ve diyor ki merkez, yani Deutsche Welle'ye yaptığı mülakatta verdiği Vedat Bulut affedersiniz düşünmüyoruz diyor, yani merkez konseyi üyelerinin tutuklanabileceğini düşünüyor musunuz? Düşünmüyoruz, düşünmek istemiyoruz çünkü o ayrı bir suç haline dönüşür ve bunun uluslararası hukukta bir karşılığı var. Bunu gözdağı vermek için yapabilirler, susturmak için, ama bu Türkiye Tabipler Birliği'nin ilk karşılaştığı zorluk değildir. 12 Eylül askeri zarbesinden sonra da bu tip yargılamalar oldu. Kenan Evren döneminde Türk Tabipleri Birliği üyeleri o zaman da idama karşıyız demişlerdi ve yargılandılar. Daha önce de benzer olaylar oldu. Gezi olaylarında da oldu. Hekimler neden halka eylem alanında sağlık hizmeti sağlıyorsunuz diye yargılandı. Hepsinden beraat ettik. Şu andaki yapılan bu bildiride kanunen suç değil. Bir tutuklama yapsalar bile bunun uzun süreceğini düşünmüyorum. Tutuklama olmaması dileğimizdir diyorlar. Çok hakikaten acayip dönemlerden geçiyoruz.
Evet, diğer haberlere baktığınız zaman da durum öyle. Acayip dönemler.
Financial Times'da şey demiş, İngiliz Financial Times gazetesi oldukça saygın bir gazetesi, dünyanın, Avrupa medeniyetinin mali çevrelerin sesi ama önemli. 80 bin doktoru temsil eden TTB, Suriye'de Kürt milislerine yönelik harekatı kamuoyu önünde eleştiren az sayıda kuruluştan biri diyor. Ve Avrupa'da Türkiye'ye yönelik kaygıları artıracak demiş. Türkiye'de Kürtlerin hakim olduğu Solcu Halkların Demokratik Partisi dışında muhalefet partileri de harekata destek veriyor. Tıpkı ana akım medya gibi, ki bu yayın kuruluşlarının arasında sık sık hükümeti eleştiren gazeteler de var demiş. Ve Türk Tabipleri Birliği'nin yanındayız. Türkiye gündeminde birinci sıraya yükselmiş dün. Bütün günde öyle gitmiş. Yani sosyal medyayı o kadar yakından takip etmiyoruz ama bakmak da lazım. Twitter'da başlatılan TTB'nin yanındayız hashtag'i, yani etiketi sabah saatlerinden itibaren Türkiye gündeminin ilk sırasına oturmuş durumda. Bunu yani şimdi Çin medeniyetinden bir ses geldi mi bilmiyorum ama eski bir kadim medeniyet. Yalnız Çin duvarı sürüyor değil mi? Sinjan Türklerine, onlara karşı bir tepki.
Sinchuan.
Sinjiang.
Evet. Değil mi?
Tamam. Ona bir tepki görmedik. Şimdi dün Soçi'de de HDKPC'nin bir elemanı
belirtmiş. Öldü denilen. Neydi onun ismi?
Unuttum.
Ben de unuttum. Mihraç Ural.
Mihraç Ural da çıkınca Rusya
şok olmuş herkes.
Rusya'da şey yapmışlar.
Ne oluyor, açıklayınız.
Açıklayın demişler. Yani Rusya'yla da durum İran'la berbat zaten. Yunanistan'la da adalar vesaire berbat. Yani Avrupa Birliği'nden de işte bu son şeyler, Dünya Tabipler Birliği'nden de geldi. Yani Türkiye'nin çok ciddi bir yalnızlık probleminden bahsediyor olabiliriz.
İktidarın böyle bir yalnızlığından bahsedebiliriz. En yakın oldukları parti de Milliyetçi Hareket Partisi. Onlar da Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için Kocaeli il başkanı öncülüğünde vergi borçlarını ödemeye karar vermişler.
Anlamadım.
Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü eşliğindeki diğer partililer, yöneticiler ve üyeler Kocaeli Vergi Dairesi'nin önüne gelerek Afrin Operasyonu'na destek için vergi borçlarını ödemişler.
Anlamadım. Vergi borçları mı varmış?
Vergi borçları varmış.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin elemanlarının devlete vergi borcu mu varmış?
Ama ne ödemişler. Diyorsun
sen, ağzından çıkanı kulağınmış. Bugüne kadar varmış demek ki. Şu anda ödediklerine göre düne kadar vergi borçları varmış. Bu düşünülebilecek bir şeydi. Kabul etmiyorum, bu haberi geri aldım.
Tamam. Sputnik'ten de ama.
Af örgütü de Afrin Harekatı Türkiye'de gazetecilik üzerindeki baskıyı artıracak diyor. Amnesty International'da bugün Amnesty şeyleri diyor, Uluslararası Af Örgütü daha önce bütün tutuklananların haklarını korumak üzereydi, şimdi kendi tutuklananlarını korumak gibi bir duruma geldi. Bu yeni baskıcı Türkiye'nin bir işareti midir? Ben diyor çok değişik bir iş yapıyorum ve ilk defa diyor bu 1 milyon insan imzaladı bu sahte davanın durdurulması için diyor. Biliyor muydun onu? Büyükada davası diye adlandırılan.
Af örgütünün çağrısı.
Evet. 1 milyon insan imzalamış dünyada. Şimdi onların da temsili olarak gidiyorum. Bugün dava görülüyormuş. Ve yani ben çarşamba günü orada olacağım. Bu şey sinema, sessiz sinema oyununu diyor, şaradı son perdesini seyretmeye ve desteğimi vermeye gidiyorum diyor. Kate Allen, Amnesty International'ın Britanya'nın kolunun başındaki, öyle bir Guardian'a yazı yazmış, desteğini vermiş. Yani medeni dünya dediğin Batı medeniyetini temsil eden ülkelerden böyle bir şey geliyor. Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki en büyük vergi cenneti hangisidir?
Man Adası.
Hayır, Cayman Adası.
Öyle mi?
İkincisi kim?
Man Adası.
Hayır, Amerika Birleşik Devletleri olmuş. Dünyadaki en büyük ikinci vergi cenneti, bu da haberi de.
Üçüncüsü Man Adası ama değil mi?
Olabilir. Türkiye'de bir de çok ciddi bir kuraklık tehlikesi, siz de
dün konuştuk.
Bahsettiniz. İklim devamı da geliyor. Kuraklık ve su sıkıntısı her geçen yıl artıyor. 20 yıl içinde su fakiri bir ülke olacağı
en kötü durum da şu, insanlar yağmur duasına çıkmaya korkar oldular. Yani evet, yağmur duası yapılan mesela Siverek'te, Urfa'nın Siverek ilçesinde, Urfa'ya bağlı Siverek ilçesinde fırtınalar çıktı yağmur duasından birkaç gün sonra. Evlerin çatıları, pencereleri havaya uçtu. Büyük bir hasar var tarım ürünlerinde. Diğer taraftan İran'da da aynı durum söz konusuydu. Tarihin en büyük kuraklıklarından biriyle karşı karşıya olduğu söyleniyordu İran'ın. Orada da yağmur dualarından sonra çıkılan görülen durumda da bu sefer öyle bir kar yağdı ki ülkenin genelinde uçaklar kalkamaz hale geldi.
Evet. Durum bu. Ve üçüncü havalimanına eklenen liman projesi için Çevre Bakanlığı çevre etki değerlendirmesine lüzum yok demiş. Bu da dünya tarihinde ilk defa oluyor herhalde.
Evet, ama Çevre Bakanlığı'na lüzum var.
Çevre Bakanlığı'na çok lüzum var ama devasa bir projeye, çevre etkileşme, çevresel etki değerlendirme, ÇED raporuna lüzum yoktur demiş. Evet, matbaanın Türkiye girişinin 289. yıl dönümü ama matbaa daha önce dünyaya 593'te girmişti milattan sonra Çin'de. Ondan sonra Uygurlar da Çinlilerden öğrenmiş. Onlar Türk sayılmaz ama, değil mi, Uygurlar? 9. yüzyıldan itibaren baskı yapmışlar. Avrupa'da da 15. yüzyılda yapılmış. Biz şimdi devamını yapıyoruz.
Evet, son bir şey söyleyebilirim galiba. Galiba Cape Town'da su bitmiş.
Bitmiş mi?
Galiba bitmiş.
Oo. Beklenenden daha erken.
Yani öyle o tip haberler geliyor.
Bakarız ona da devamını. Bugün Açık Yeşil'de var. Ama şimdi Cengiz Aktar'a bağlanalım ve bakalım dünyadan gelen tepkiler vesaire, medeniyetin, Batı medeniyetinin tepkileri nasıl olur diye bir soralım.
Açık Gazete.
Nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.
Günaydın Cengiz.
Ömer günaydın.
Günaydın Cengiz Bey.
Can günaydın. Hemen Soçi'den başlayalım diyorum.
Lütfen.
Dışından yani bu Afrin harekatının, seferinin her neyse ikinci haftasında dışarıda ne gibi tepkiler var? Onları bir derledim bugün. Ondan bahsedelim. Tamam.
Tamam. Biz de şeyiz zaten şu ana kadar bu Türk Tabipleri Birliği'nin
ya o da onunla ilgili de tabii bir takım tepkiler var, onlardan da bahsedeceğim.
Onları da derlemeye çalıştık biz de, evet.
Evet, şimdi Soçi'de Soçi Karadeniz kıyısında biliyorsunuz orada dağ yok, deniz var ama dağ fare doğurdu tabii. Yani bu da bekleniyordu. Tamamen gayri şeffaf. Sovyet modeli bir podyum, ondan sonra aşağıda halk oturuyor, yukarıda böyle tepede kongreye katılanlar ve daha ziyade kongreyi organize edenler oturuyor. Artık dünyada böyle toplantı modeli kalmadı yani. Bu önemli, tabii böyle üstten bakıyor yani podyumdakiler. Bir korkunç bir basın odası, tamamen yönlendirilmiş bir basın toplantısı sistemi. Büyük muhalif gruplar yok, Suriye Demokratik Güçleri yok, PYD yok, hiçbiri katılmadılar bunların. Ve ne anayasa, yani Suriye'nin müstakbel anayasası nasıl olacak, seçimler nasıl olacak, ordunun reformu nasıl olacak? Bunların hiçbiri konuşulmadı. Üç tane noktanın altını çizmek istiyorum. Bir tanesi hükümet adına konuşan bir Suriye uzmanı var. Vitali Naumkin adında. Ve açık açık şunu söylüyor. Kürtlerin endişelerini anlıyoruz ama önceliğimiz Türkiye ve İran'dır diyor. Bunun kendi ifadeleri. İkinci nokta, bazı gözlemciler bu toplantının aslında dışarıya dönük değil ama içeriye dönük olarak tertiplendiğini ve Mart ayında biliyorsunuz seçim var Rusya'da. Kimse katılamıyor zaten, tek başına katılacak herhalde Putin. İçeriye dönük, tribünlere dönük bir toplantı olduğundan bahsettiler, ediyorlar, yazıyorlar bunları. Son derece manasız bana kalırsa. Zira Putin'in böyle bir toplantıya ihtiyacı yok. Yani aynı Türkiye'de hani insanlar nasıl Kıbrıs'ın yerini bilmezse, Rusya'da da insanlar herhalde Suriye'nin yerini bilmiyorlardır. Yani. Dolayısıyla manasız. Üçüncü noktada bu biliyorsunuz Soçi süreciyle veya Astana süreciyle Cenevre süreci, yani Birleşmiş Milletler'in ve ağırlıklı olarak Batı ülkelerinin destek verdiği Cenevre süreci arasında bir nevi rekabet var başından beri ama Stefan de Mistura, yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye özel temsilcisi Soçi toplantısına katıldı, figüran olarak katıldı. Fakat onu öyle bir büyüttü ki Rus basını, efendim gördünüz mü Soçi'ye büyük destek var falan. Oysa esas işler Cenevre'de cereyan ediyor. Yani mesela bir anayasayla ilgili bir çalışma grubu var, orada toplanıyor devamlı. Daha ortada bir şey yok ama yani bu Astana, Soçi, yani Rusya, Türkiye ve İran'ın başını çektiği ve mümkün olduğu kadar Batı'yı dışlamaya çalışan sürecin pek bir istikbali her bakımdan gözükmüyor. Soçi'nin durumu bu.
Evet, bu Soçi'de bir de DHKPC'nin temsilcisi olan birisinin bulunduğuna dair de çok tuhaf bir...
Evet, şimdi...
Neydi adı?
Mihraç Ural.
Mihraç Ural'dı.
Başından beri sonsuz defalar öldürüldüğü ilan edilen, evet, Ankara'da aranan, çifte vatandaş yanılmıyorsam, mümkün mü bilmiyorum. Yani
Banyas'taki katliamda da parmağı olduğu bilinen bir kişi.
Söyleniyor, öyle söyleniyor, evet. Yani bir PYD'yi engelleyeceğim de derken, Mihraç Ural'ın orada bulunmasını engelleyememiş Ankara.
Evet.
Onu da bir kenara not edelim ve geçelim. Şimdi.
Ruslardan da bir izahat istemişler. Yani Rusya'ya da bir soğuk... bir soğuk ilişkinin tezahürü gibi bir şey olmuş. Yani Rusya'dan izahat istiyoruz.
Tabii. Yani izahat istemişler ama yani artık yani Ankara'nın Moskova'dan izahat isteyecek hali falan yok. Kaldı ki başka bir skandal daha oldu. Ankara'nın kolu kanatları altında bulunan bir muhalif grup Soçi toplantısının logosuna itiraz etti ve alınmadılar toplantıya. Geri dönmek zorunda kaldılar. Havaalanında süründüler falan. Bir de öyle bir skandal yaşandı.
Evet, havaalanında da bir protesto hareketi olduğu söylendi hatta.
Evet. Şimdi bu Afrin'le alakalı yurt dışındaki tepkilere bir göz atalım. Avrupa Konseyi bünyesindeki İnsan haklarından sorumlu yüksek komiser Nils Muzniek demeci var. Bu 24 Ocak tarihli TBBB Türk Tabipler Birliği'nin beyanı tamamen düşünce özgürlüğü ile alakalıdır ve onların tutuklanması kabul edilemez diyor. Bugüne kadar Avrupa Konseyi'nden işittiğimiz tek beyan bu. Afrin'le. Tabii ondan önce ilk hafta Parlamenterler Asamblesi'nde HDP'nin ve oradaki sol grupların ön ayak olduğu bir görüşme oldu ama oradan Avrupa Konseyi'ni bağlayıcı herhangi bir şey çıkmadı. Konsey böyle. NATO, biliyorsunuz bu genel sekreter yardımcısı Rose Gottemöller ziyareti esnasında bir takım şeyler işitildi. İşte Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyoruz falan dedi ama bu NATO'yu bağlayan bir demeç değildi. Bunun altını çizmekte fayda var. Çünkü diğer basında bu böyle verilmiyor. Kaldı ki bu genel sekreter yardımcısının ziyareti Afrin'den çok önce planlanmış bir ziyaretti. ICRC'den yani Uluslararası Kızılaç Örgütü'nden bir tweet var. Maalesef bu tweet diplomasisi artık yani büyük kuruluşlar dahi resmi beyanlardan önce tweet atıyorlar.
Evet.
Ama Kızılak şöyle diyor. Afrin'de yaşayan binlerce insanın hayatı, sivilin hayatı tehlikededir. Savaşta siviller zarar görmemelidir ve korunmalıdır diyor. UNICEF'in bir beyanı var. UNICEF yani Birleşmiş Milletler'in çocuk haklarıyla ilgili uzman kuruluşu UNICEF MENA 11 çocuğun öldüğünü ve bunun kabul edilemez olduğunu söylüyor. MENA yani Middle East, North Africa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgesi temsilcisi. OÇA'dan bir tepki var, daha doğrusu beyan var. Onlar tabii işi çok yakından takip ediyorlar. Bu insani meseleler koordinasyon bürosu OÇA. Bütün insani yardımla uğraşan bir BM kurumları OÇA'nın altındadır. Bu 15 bin, yani savaşın başından itibaren 15 bin Afrinlinin veya Afrin'de oturan insanın diyelim, çünkü mülteciler de var orada.
Evet.
20 Ocak'tan bu yana aşağı yukarı 15 bin insanın yerlerinden olduğunu söylüyor. Bu yeni bir bilgi. Ancak yerlerinden edilenlerin Halep'e, daha güneye inmelerine ne PYD veya YPG ne de Suriye ordusu imkan vermiyor diyor. Ancak şu oluyor, her iki tarafta, yani bunlar muhalif taraflar değil bu arada, yani birbiriyle işbirliği halinde olan taraflar, yani Suriye ordusuyla YPG, ilaç ve acil yardımın geçişine izin veriyor diyor.
Evet, yani bir de bende bu şey mi, OÇA dedin sen, bu OÇA mıydı?
OÇA, evet.
Bir de Birleşmiş Milletler İnsani Yardımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ursula Müller var. O da aynı değil mi? Evet, aynı. Evet, 15 bin kişinin evlerini terk ettiğini. Evet, yaklaşık 1000 kişinin Halep'e hareket ettiği bilgisinden bahsediyor. Evet.
Mülteciler Yüksek Komiserliğinden bir şey yok. Yani öyle dişe dokunur bir şey yok. Onlar aslında mıntıkadalar, fakat ilk günden itibaren Türkiye üzerinden giden, Afrin'e giden, Türkiye üzerinden giden yardımların durdurulmak zorunda kaldığını söylemişlerdi. Buna dikkat etmek lazım. Ve o yardımlar gitmiyor, yani neredeyse iki haftadır. Orada hatırı sayılır bir mülteci grubu var. Arap bunların büyük çoğunluğu, biliyorsunuz. 28-30 bin civarında. Ama bir de kendi imkanlarıyla oraya gidenler ve uluslararası yardım desteği alanlar var. Dolayısıyla bunlara yardım şu sırada gitmiyor. Bu Mülteciler Yüksek Komiserinin kendisinin İtalya'da verdiği bir demeç var. Umarız ki Afrin'deki operasyon, askeri operasyon, mülteci sayısının artmasına ön ayak olmaz, yol açmaz diyor. Yine insan hakları konusunda çalışan bir diğer BM kurumu, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, onun merkezi Cenevre, ondan hiçbir ses yok. Fakat buna mukabil iki büyük uluslararası sivil toplum kuruluşu, yani hükümet dışı kuruluştan bağlantılı olarak iki demeç var. Bir tanesi Amnesty. Amnesty International, bu TBBB'nin, Türk Tabipler Birliği'nin başına gelenlerle ilgili bir beyanatta bulundu. Bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Human Rights Watch'ta, o da dolaylı bir şekilde yine bu Afrin bağlamında gözaltına alınan, Diyarbakır'da gözaltına alınan Nurcan Baysal'la ilgili bir beyanatta bulundu.
İnsan Hakları İzleme Örgütü, evet. Sosyalist İnternasyonel de çok epey evet, zaman önce bir şey yapmıştı. Yeni bir insani felaket doğacak orada. En az 5 bin sivilin hayatını, yani yerini değiştirmek zorunda kalacağı vesaire diye. Bunun üzerine de Umut Oran da istifa etti. Bu da çok ilginç bir şeydi. Temsilcisi.
Evet, daha önce Umut Oran, onu da yeri gelmişken hatırlatalım. Not düşelim tarihe. Umut Oran genel sekreter yardımcısı sıfatıyla PYD'nin, yani Suriye'nin Kürt bölgesindeki en önemli siyasi partinin Sosyalist Enternasyonel'e üye olmasına şerh koymuştu.
Evet. Talabani'nin yani Celal Talabani'nin şey mi?
Yok.
PYD'nin. Evet.
PYD'nin katılımına talebinin reddine sebebiyet vermişti.
Evet, yani bir tek şey soracağım. Sosyalist Enternasyonel'in ilkeleri arasında tabii barıştan yana olmak gibi bir şey var. Onun için çok biraz tuhaf bunu reddedip şey yapması, istifa etmesi, ama yani kuruluş sebebi de barış çünkü yani.
Evet.
Evet.
Barış diğerler azınlıkta olduğu için.
Evet.
Şimdi münferit ülkelere burada da bir iki gelişme var, yok değil. Başından itibaren destek verenleri hatırlatalım. Bir tanesi Azerbaycan, diğeri de Katar, o kadar. KKTC bile yok bu sefer. Çünkü orada bir hükümet kurma telaşı var, biliyorsunuz. Bu Afrin meselesi kaynadı bir bakıma yani orada. Ama Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan bir ses yok. Geriye kalan bölge ülkelerinin tamamı muhalif. Bunu da hatırlatalım. Avrupa'ya bakacak olursak, bu Almanya'da Leopard tankı meselesi konuşuluyor ve Yeşillerin bütün askeri ilişkiyi dondurma teklifi var. Ama bir resmi beyan Afrin'le alakalı, orada da biliyorsunuz geçici bir hükümet var, yeni hükümet
kurulma çabaları, evet.
Afrin'le ilgili bir beyan ben duymadım. Siz duydunuz mu bilmiyorum Almanya'da.
Hayır, duymadık.
Şimdi Fransa'ya bakacak olursak, bu Le Figaro gazetesinde dün bir haber çıktı. Oranın deneyimli bir Orta Doğu muhabiri vardır, Georges Malbruno. Onun şöyle bir iddiası var. Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri, iki ülke, Amerika ile Fransa, Kürt kantonlarını dolaylı olarak tanıyabilirler diyor. Şimdi ne demek diye bakıyorsun. Bunun dayanağı Amerika'nın 30 bin kişilik sınır muhafız ordusu kurma niyeti. Fransa'nın da YPG'nin yakaladığı Rakka'da umumiyetle Fransız kökenli cihatçıların Kobani'de yargılanmalarına müsaade etmesi. Bunları bir dolaylı olarak tanıma anlamına geldiğini söylüyor Georges Malbruno. Zorlama, ama bir diğer gelişme var Fransa'dan. Dışişleri Bakanı Le Drian dün mecliste şöyle bir ifade kullandı. Eğer Türkiye Afrin'de işgale yelteniyorsa bu kabul edilemez dedi. Bu yeni, ilk defa Fransa'dan böyle bir ses çıkıyor. Bu arada hatırlatayım, ilk başında adını ettiğim bu Soçi toplantısına Fransa katılmadı. İngiltere de katılmadı. Amerika Birleşik Devletleri bir gözlemci yolladı. Bir de işte dediğim gibi Birleşmiş Milletler'in temsilcisi vardı. Ama Batılılar genel anlamıyla Soçi'ye katılmadılar. Şimdi evet, tek tek ülkelere geri dönecek olursak, bütün bu ülkelerde, yani bu batıda diyelim, muhalefetten eleştiriler var, ama Afrin'i eleştiren resmi bir açıklama yok. Ve genel olarak baktığımızda Türkiye'nin kendimizi koruyoruz tezi şimdilik satın alınmış vaziyette. Ancak şunun altında çizmekte fayda var. Şimdi hükümete yakın basında Türkiye'de Birleşmiş Milletler Çartı'nın
antlaşmasının evet.
Evet, kuruluş anlaşmasındaki kendi yani saldırıya karşı kendini koruma hakkı diye bir madde var.
51. madde.
Biliyorsun. 51. maddeyi Türkiye resmi olarak bildirdi Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne Afrin seferinin başında. Bunu hiçbir ülke ve Birleşmiş Milletler sistemi kabul etmedi. Bunu unutmamak gerekiyor. Basında, dediğim gibi hükümete yakın basında bunun kabul edildiği ve bu saikle yola çıkıldığı, sefere çıkıldığı yazılıyor, çiziliyor falan. Bunlar palavra. Ondan sonra böyle bir şey yok. Yani sen kendin öyle bir iddiada bulunabilirsin ama karşı taraf, yani talepkar olduğun taraf ve bu durumda Birleşmiş Milletler sistemi bunu kabul etmiyorsa demek ki kendi kendine konuşuyorsun demektir. Şimdi bunu bunu ciddi ciddi yazan anlı şanlı profesörler var, hatırlatalım. Ya komik tabii ve acıklı. Son olarak yani kimse sesini çıkarmıyor ama kendinizi koruma hakkıyla alakası vardır da demiyor. Onu diyeyim. Son olarak bu İngiltere, Boris Johnson, onun dışında geçen hafta da bahsettimdi. Onun bir şahsi desteği var, biliyorsunuz, Türkiye'ye.
O Osmanlı törünü.
Dedesinin Osmanlı olmasından ötürü Ali Kemal'di, hatırlatalım. Ama onun dışında İngiltere'den resmi bir açıklama, İtalya'dan, İspanya'dan hiçbirinden yok. Durum budur.
Evet, yani bu Batı medeniyetinden bakalım ne kadar tepki, medeniyetin temellerini korumak üzere tepki gelecek diye merakla bekliyoruz.
Yani şöyle demek lazım herhalde, bu iş uzadıkça o senin adını ettiğin tepkilerin ortaya çıkması ihtimali de çoğalacaktır.
Evet, şeyde tabii yükseliyor. Yani Türk Tabipler Birliği'nin, Türk Tabipleri Birliği'nin bu apar topar barış çağrısı yapan TTB'nin şafak vakti operasyonuna düzenlenip gayet sert bir şekilde şey yapılmasına dünya çapında büyük tepkiler olduğunu söylemek mümkün.
Tabii.
Onları da zaten biz söyledik. Peki o zaman bu noktada bitirelim istersen, ama sana bir ufak şarkı da seçmedik değil bu arada.
Ha, ama geçen hafta bu şeyimde kaldı vallahi.
Evet. Evet. Şimdi
kaldı.
Bol bol medeniyet tepkilerinden bahsederken biz sana Andrews hemşirelerin Danny Kaye ile birlikte.
Andrews Sisters.
Evet, Andrews Sisters'ın komedyen ve şarkıcı Danny Kaye ile birlikte Sivilizasyon, yani Medeniyet adlı şarkısını sunuyoruz.
Mükemmel, tam ucu mükemmel.
Ama
tamam.
Şeyde parantez içinde de bongo bongo bongo.
Anladınız siz galiba.
Evet.
Evet. Hayırlara vesile olsun.
Teşekkür ederiz.
Görüşmek üzere.
Teşekkürler.
Morning, a missionary advertised with neon sign. He tells the native population that civilization is fine. And three educated savages holler from a bamboo tree. That civilization is a thing for me to see.
So bongo, bongo, bongo, I don't wanna leave the Congo. Oh, no, no, no, no, no. Bingo, bango, bongle, I'm so happy in the jungle I refuse to go. Don't want no bright lights, false teeth, doorbells, landlords, I make it clear.
That no matter how they coax him,
I'll stay right here. I look through a magazine the missionary's wife concealed.
Magazine? What happens?
I see how people who are civilized bung you with automobiles.
You know you can get hurt that way, Daniel?
At the movies they have got to pay many coconuts to see.
What do they see, Danny?
Uncivilized pictures that the newsreel takes of me.
So, bongo, bongo, bongo, he don't wanna leave the Congo. No, no, no, no, no. Bingo, bango, bongo, he's so happy in the jungle he refused to go.
Don't want no penthouse, bathtub, streetcars, taxis, noise in my ear.
So no matter how they coax him,
I'll stay right here.
They hurry
like savages to get aboard an iron train.
The Tringalingo Hula Humble Express.
And though it's smoker and it's crowded, they're too civilized to complain.
Aloka toho sahi mahena. When they've got 2 weeks vacation, they hurry to vacation ground.
What do they do, Danny?
They swim and they fish, but that's what I do all year round.
So bongo, bongo, bongo, I don't wanna leave the Congo, no, no, no, no, no. Bingo, bango, bongo, I'm so happy in the jungle, I refuse to go.
Don't want no jailhouse,
shotgun,
fish hooks,
golf club,
I got my spears.
So no matter how they coax him,
I'll stay right here.
They have things like the autumn bomb,
so I think I'll stay where I am.
Civilization, I'll stay right here.
Nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete.
Evet, Açık Radyo'da Açık Gazete programı devam ediyor. Yola devam ediyor. Saat 9.37 tam. Ve bazı önemli haberler de var. Onlara da değinelim. Öncelikle bir şeyden de bahsetmek gerekiyor. Bir takım gene şiddet olaylarının yoğun şekilde devam ettiği olaylardan bahsedelim maalesef. Birleşmiş Milletler'in açıklamasına göre 30 göçmen Yemen kıyılarında, bu sefer alışık olmadığımız bir şey, Yemen kıyılarından kaçmaya çalışırken boğulmuşlar. Aden Körfezi'nde, Yemen açıklarında kaçakçılar daha fazla para istiyorlarmış. Orada şey çıkmış, faciayı düşünebiliyor musun? Yani geminin üstünde daha fazla para vermezseniz bırakmayız kıyıya demişler kaçakçılar. Onlar da hayır deyince devirmişler kıyıyı, gitmiş 30'u. Etiyopya ve Somali'den gelenler bunlar.
Nereye gidiyorlar efendim?
Bilmiyorum. Yemen açıklarında boğulmuştu. Herhalde Avrupa'ya gitmek istiyorlar.
Ama Yemen'e geliyorlar galiba. Yemen üzerinden mi gitmeye çalışıyorlar?
Belki de, evet. Bilmiyorum yani. Yemen Körfez'de diyor. O kadar yani, demokrasinin abi.
Umarım öyle değildir yani. Açlıktan ve kuraklıktan, evet, kaçıp Yemen'e gitmek de o kadar savaşın ve kolerin, evet, hastalıkların, evet, açlığın olduğu bir bölgeye gitmek de tam çaresiz.
Şimdi başka bir şey var. Bir de onlara ilaveten Yemen'den bahsetmişken onu da şimdi söyleyecektim. Bir de intihar bombaları gene başladı. 15 kişi ölmüş. Ve 36 kişi de çatışmada ölmüş. Yani dün sadece 51 kişinin Yemen'de çatışma ve intihar bombalarında öldüğü haberi de geldi. Bu Kızılay Haç'ın açıklaması. Aden şehrinde gene. Ayrıca Aden'de ilginç bir şey var. Bir de şey var Yemen'de. Bir hükümetin terk etmeye dair Suudi Arabistan'a karşı bir isyan, bağımsızlık hareketi başladığına dair de haberler var. Çok yakından takip edemedim ama Guardian'dan öyle haberler çıkıyor. Biz şiddete dönecek olursak maalesef, bir de Keşmir'de de protestolar olunca Hint askerleri iki öğrenciyi öldürmüşler ve Brezilya'da da Topraksız İşçiler Hareketi, MST diye bilinen, maalesef onun liderlerinden birisi Marcio Oliveira Matos öldürülmüş ve 6 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde, evinin önünde. Böyle korkunçluklar oluyor.
Bu arada Yemen demişken, Suudi Arabistan Başsavcısı Şeyh Suud El-Mojeb yaptığı yazılı açıklamada daha önce gözaltına alınan, lüks otelde tutulan prenslerden alınacak olan paranın, bunu uzlaşma olarak nitelendiriyorlar, 106 milyar dolar
tutarında olacağını söylüyorlarmış.
Prenslar biraz zengin galiba.
Bu tutarı hisseler, mülk, ticari varlıklar, tahviller, nakit ve diğer varlıklardan oluştuğunu da aynı şekilde belirtmiş. Ülkenin bütçe açığının bu yıl 52 milyar doları olması, tutması, bulması plan söyleniyormuş. Yani 2 yıllık neredeyse bütçe açığını kapatacak kadar para toplamışlar prenslerden aldıkları fidyelerle. Ya da fidye değil tabii, uzlaşı.
Ne fidyesi? Uzlaşı.
Sayesinde.
Suudi Arabistan'ın dünyadaki bir numara olma durumu da bitiyor, sana söyleyeyim.
Petrol konusunda mı?
Petrol konusunda. Yerin bir numara petrol ülkesi kim oluyor?
Birleşik Amerika Birleşik Devletleri.
Evet, aynen öyle. Çok. Amerika Birleşik Devletleri hem dünyanın en zengin ikinci vergi cenneti, dünyanın en büyük ikinci vergi cenneti, hem de dünyanın en büyük petrol üreticisi oluyor.
Aynı zamanda ek vergi getiriyormuş güneş enerjisinden, yenilenebilir enerjiden gelebilecek gelen üretimlere. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın son açıklamaları da bu yöndeydi.
O da güzel. Bir de Alex Azar diye birisini Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanı yaptı.
Azar.
Evet. O çok ilginç bir insan. Elilili şirketini biliyor musun? Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden bir tanesi. Eli Lilly. Ya da Elilili, nasıl okuduğunu tam bilmiyorum ama Eli Lilly galiba. Ve onun başkanıydı eski. Bir tartışma olmuş. Çünkü Cialis biliyor musun sen?
Cialis? Hayır efendim, nedir acaba?
Bir cinsel gücü artırmakta kullanılan bir Viagra gibi bir ilaçmış.
Ha, yok, bilmiyorum.
Bilmiyorsun. Erectile dysfunction dedikleri işte, çalışmaması durumunda işe yarıyormuş. Bu ilacın imal eden şirket işte.
Evet.
Eli Lilly. Fakat bir tartışma orada değil, ilacı yapıp yapmama konusunda. İlacın çocuklar üzerinde denendiğini biliyor muydun sen?
Nasıl yani?
Bayağı. Patent daha çabuk, patent bitecek diye patenti uzatmak için çocuklar üzerine de denemeye karar vermişler. Çok karlı aracı. Onun başında olan kişiyi, yani biraz insanlık düşmanı olarak nitelendirebiliriz sanıyorum. Çocuklar üzerinde cinsel güç artırıcı bir şey. Küçük çocuklardan bahsediyoruz.
İnsanların yani üzerinde deney yapma bu aralar oldukça yoğun bir şekilde tartışılan konulardan bir tanesi. Bunlardan biri de Almanya'dan geldi bir haberde. Evet. Maymunlar üzerinde egzoz dumanı solutarak deney yaptırdığı ortaya çıkan Alman...
Maymun dedin, insan demiştin.
Böyle
maymun
yazıyor.
Maymun diyorsun.
Maymunlar üzerinde egzoz dumanı solutarak deney yaptırdığı ortaya çıkan Alman otomobil devi Volkswagen, Hitler'in projesi değil mi? Volkswagen,
evet,
aynı zamanda.
Volkswagen.
Skandalın
halk,
ardından...
Halk vagonu.
Skandalın ardından Dış İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Departmanı Başkanı Thomas Stegin görevden alındığını açıklamış. Avrupa Birliği'nden de skandalla ilgili yapılan açıklamada Almanya'yı konuyu soruşturması çağrısı yapılmış. Öyle yazıyor Sputnik'te.
Evet, yani
maymunlar
şimdi,
diyor.
Yok, insanlar da yapıyor. Yani o da çıkmış. Şimdi onu da söylerim ama şeyi bitireyim. Alex Azar bu şey tamamlanmış oluyor Trump kabinesinde. İşte petrol ve iklim düşmanlarının çevre bakanlığı, çevre düşmanlarının çevre bakanlığının başına getirilmesi, sağlık şeylerinin, ilaç baronlarının sağlık bakanlığına getirilmesi şeyi var ve çocuklar üzerine deney yapan bir adamı getiriyorlar, tamam mı? Şimdi Alman otomobil devleri de insanlar ve maymunlar üzerine egzoz gazı deneyleri yapmakla suçlanıyor.
Evet, Euronews'te, Sputnik'te değil, Euronews'te de insanlar da aynı şekilde eklenmiş var,
evet,
içerisine.
Süddeutsche ve Stuttgart gazetelerinin haberi bu. Yalnız Volkswagen olsa iyi, Daimler ve BMW.
Hepiniz oradaydınız ben.
Evet. Aachen kentinde bir üniversite hastanesinde 25 kişiye azot oksit gazları solutulmuş. Böylece ölçülmüş yani.
Karşısında para mı vermişler bu insanlara?
Evet.
Gelin şu egzoz gazını soluyun, biz de size
evet,
para mı
belki de söylememişlerdir, onu da bilmiyorum.
O kadar da değildir herhalde canım.
Yani,
yapar mı? Almanya.
O kadar paraya ihtiyaç. Aha göçmense yapar tabii.
Göçmense yapabilir evet.
Yapmak zorunda kalabilir. Ya 10 maymunu havasız bir odaya kilitlemişler. Maymunlara ne yapmışlar? Bir yandan Volkswagen Beetle'dan sızan egzoz gazı solutulmuş kaplumbağa modelini, bir yandan da çizgi film izletmişler. Bak işte insani.
Seve ya, seve.
Seve seve yapsınlar. Maymunlar da izin almamışlar. Benim
hiç de akla gelmemişti bu değil mi? Yahudileri öldürürken çizgi film izletirmek.
Ama hangi çizgi filmi seyrettiler acaba? Bugs Bunny mi?
Kaptan Mağarada mı?
Walt Disney'den seçmişlerdir bence. Almanların var mı meşhur bir çizgi filmi?
Almanların meşhur çizgi filmi mi? Seyahatine bakıyorum. O da bilmiyor.
Ben yok, Walt Disney tercihim. Sonra üniversitede oluyor bu güzellik. Böyle deneyler yürütmüşler işte. Yani Mengele geleneği modern demokrat Almanya'da devam ediyor. Fakat peki Stefan Seibert başbakanlık sözcüsü hiçbir şekilde etik olarak kabul edilemez demiş ama başı cümlenin çok beğeneceksin. Maymunlar hatta insanlar üzerinde yapılan bu testler hiçbir şekilde etik olarak, yani maymunlar hadi neyse anlarız da azot, karbon monoksit filan onlara egzoz gazı yetiririz ama insanlar üzerinde kabul edilemez demiş. 25 kişiye ya üniversitede oluyor. New York Times gazetesi aynı araştırma ekibi 2014'te Amerika'da da yapıyorlarmış. Ya bu Batı medeniyetinin durumundan ben biraz şüpheleniyorum. 10 maymunu havasız odaya kilitleyip çizgi film izletiyorlar filan. Peki
varmış bu arada. Uh-huh. Varmış.
Maymunların izni mi?
Hayır, Alman çizgi filmi Arımaya. Ama orada da bir skandal yaşanmış geçtiğimiz sene Eylül ayında. 35. bölümünde Arımaya'nın çizgi filminde gösterilen bir sahnenin hemen arka planında bir penis resmi.
Ne?
Penis çiziminin resmi ortaya çıkmış. Ardından da Netflix...
Cialis reklamıdır o.
Ardından da Netflix kaldırmış bölümü yayınlardan. Öyle bir durum söz konusu. Arımaya Almanmış ama.
Bir de Heidi vardı bizim zaman. O da İsviçre.
Evet, o Heidi.
Ama Alman İsviçre.
Onlar İkinci Dünya Savaşı'na girmemişti. Evet. Onlar paralarını almışlardı. Saklıyorlar hala galiba.
Evet. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'nda Volkswagen, BMW ve Daimler'e sormuşlar. Ne diyorsunuz bu diye.
Was ist das?
Evet. O was haben wir hier filan diye sormuşlar. Avrupa Bulaşım Sektöründe Çevre ve Sağlık Araştırmaları Derneği ile aralarına mesafe koyduklarını açıklamışlar onlar da. Yani açıklamayı sorana biz sizinle konuşmuyoruz artık demişler. Bir Daimler sözcüsü hatta Ajans France Presse, Fransız Haber Ajansı'na, AFP'ye araştırmanın boyutları ve yöntemleri konusunda dehşete düştük, deneyleri kınıyoruz demiş bir Daimler sözcüsü. BMW yazılı açıklama yapmış, katılmadık biz demiş. Volkswagen de evet yaptık demiş.
Yaptık demiş mi? İnsanlar üzerinde mi?
Hayvanlar üzerinde. Entschuldigen.
Entschuldigung.
Entschuldigung.
Ya.
Bitte demişler. Entschuldigung. Bitte. Ve hayvanlara kötü muamelenin her türlüsünden artık uzaklaştık demişler. Bu güzel ama bak. Ve böylece işte nitrojen dioksitin solunum yolu enfeksiyonlarıyla akciğer rahatsızlıkları yanı sıra bronşit ve astım belirtilerini artırdığına ilişkin artan sayıda kanıt varmış. Manipüle etmişti zaten Volkswagen. Ona güvenmiyoruz fazla. 11 milyon aracı tamamen deneme sırasında başka yazılım kullanarak gözlerden gizlemiş ve insanları mahvetmiş.
İlaçlar konusunda Türkiye'de de ilginç gelişmeler oluyor. Belki de ilginç gelişmeler değil, her sene olan, her durumda, her zam beklentisiz karşısında olan durumlardan bir tanesi bu aynı zamanda. Yurt dışına ithal edilen çok sayıda ilacın 15 Şubat'ta gelecek olan zamdan dolayı piyasada olmadığı, buna kanser ilaçları da dahil, piyasada olmadığını ancak kara boyutuya düşüp düşmediği noktasında net bilgi olmadığını belirtmiş İzmir Eczacılar Odası Başkanı Tuncay Sayılkan. İhtiyaç sahibi o ilaca ulaşmak için her şeyi yapar. 45 gün önceden davulla zurnayla zam yapılacağı açıklanmamalı demiş. Gayet haklı bir şekilde. Önceden açıklıyorlar ve etrafta ilaç bulunmuyor. Zam gelecek diye satılmıyor.
Evet, güzel. Şimdi devam ediyoruz. Az sayıda haberimiz. İyi haberden birisi gazete Duvar'dan. Açlık grevini 324. günde bıraktıktan sonra, buna da iyi diyoruz. Yani işlerine, görevlerine iade edilmesini gerekçesiz bir şekilde işten atıldıkları için protesto ediyorlardı eğitimci ve akademisyen ve aktivist. Açlık grevini 324. günde bıraktıktan sonra kendisine destek veren eşi Esra Özakça ile birlikte tedavi adına alınan öğretmen Semih Özakça hastaneden bir fotoğraf paylaşmış. Yüksel Caddesi'nde başlattıkları eylemi açlık grevine çevirerek devam ettirmişti Nuriye Gülmen'le birlikte. Geçen cuma günde OHAL komisyonu bir sene baktıktan sonra olmaz, reddetti başvuruyu, onun üzerine bırakmıştı. Semih Özakça dün attığı mesajında 15.39'da gelmiş bir mesaj, güzel bir fotoğraf, birbirlerini beslerlerken böyle çok
domatesle.
Domatesle. Önce sevdanı besle, sevdanı büyüt önce. İlk lokma sevdanın payına, en güzel yerinde hayatın, bölüşerek düşecek diyor. Birbirlerini besliyorlar. Madem ki kaldığımız yerden devam edeceğiz, madem ki soframız aynı yerde, mutluluğun sofrasından bin lokma daha düşecek payımıza, şimdi ve gelecekte mutlaka diye de bir şiirini eşi Esra Özakça ile birbirlerine yemek yedirirlerken fotoğrafın altında paylaşmış. Bir önemli iyi haber de şeydi. Birleşik Metal İş toplu sözleşme grev yasağını tanımıyoruz diyen işçilerin kazanımıdır diyor. 2 Şubat'ta yani 2 gün sonra greve gitme kararı almışlardı metal işçileriyle metal sanayicileri sendikası, kısaltılmış adı MES arasında toplu sözleşmeye gitmiyordu çünkü MES. Anlaşmaya vardıklarını duyurdular 30 Ocak tarihi itibariyle. Bu önemli bir gelişmeydi. Çok ücretlere sosyal haklar hariç %24,63 zam yapıldı. %25'e yakın zam yapıldığı belirtilmiş. Ve Birleşik Metal İş Sendikası'na yapılan açıklamada bu sözleşmenin imzalanması grev yasaklarına rağmen grev yasağınızı tanımıyoruz diyen metal işçilerinin kazanımıdır denmiş. Çok ilginç bir şey. Olağanüstü hal şartlarını gerekçe göstererek bu grevi tanımayacaklarını söylemişti hükümet. Bunun olağanüstü halle ne ilgisi olduğu konusunda da kimsenin bir fikri yoktu ama benim gibi yaşını başını almış kişilerin çok iyi bildikleri sıkı yönetim dönemlerinde de bu grevlerin güvenlik gerekçesiyle yasaklanmasının bir uzantısı olduğunu biliyorduk. Geçenlerde de Aydın Engin bunu gayet, o da benim yaşım başlarımda olduğu için gayet iyi hatırlıyor, yazmıştı.
Evet, ama bir yandan baktığınız zaman da büyük patronların, TÜSİAD'ların, MÜSİAD'ların ve diğer sanayi ve ticaret örgütlerinin olağanüstü halle alakalı olarak dile getirdiği tepkilerinin de ne kadar cılız kaldığının sebeplerinden birisi olarak da görülebilir belki de bu durum.
Evet, ama iyi bir...
Halinden memnun gibi duruyorlar.
Ama greve gitmeden de sonuç almışlar işte. Fena bir şey değil yani. Şimdi iyi haberler bu kadardı aşağı yukarı.
Bir diğer taraftan da Evrensel Gazetesi'nde işçilerle beraber yaptıkları mülakatlardan da bahsediliyordu dün. Orada da hatırlatılan şuydu. Televizyonu açtığımız zaman Afrin'le alakalı olan çıkan haberlerden ötürü işe geldiğimizde de aynı şekilde bunları tartışıyoruz. Birbirimizden uzaklaşıyoruz. Yeri geldiği zaman sertleşiyoruz, evet, deniliyordu.
Dinledim ben de. Çok önemli bir şeydi. Bugünkü Evrensel'de de metalde toplu iş sözleşmesi imzalandı. İşçiye sorulmadı diyor, mücadele sürecek diyor ama bir anlaşma da yapıldı. Yani her şeye rağmen olumlu da karşılanabilir belki. Grev yasağınızı tanımıyoruz diyen işçilerin kazanımıdır şeklindeki bir yorum da var. Devam edeceğiz. Jeremy Corbyn de bu arada radikal bir plan açıklamış Britanya'da işçi partisi adına. evsizler çok yüksek sayıda ve sürekli olarak yükseliyor. Korkunç bir durum aldı. Ama Britanya'da bütün şeylerde yani %17 gibi yılda yükselmeleri var. Bununla ilgili radikal çözümü açıklamış ve şunu söylüyor. Biz iktidara gelirsek, İşçi Partisi iktidarı 8.000 ülke çapında 8.000 ev bina satın alacağız ve şu anda evsiz olanlara ve aynı zamanda da onlara dağıtmak üzere ve aynı zamanda da yerel otorite yetkililere daha da fazlasını inşa etmelerini sağlayacağız diyorlar. Boş bırakılanlar konusunda çok ilginç şey var. Yani rant için bekletilen, hiç doldurulmayan, sayısız yapılmış evler konusunda da onlara, onlar üzerine çok düşüneceğiz demişler. Yani yılda %10 ya da %12 yapmak için yatırım yapan bir maliyetlerden yararlanıyorlar diyor. Buna izin vermeyeceğiz diyor. İlginç bir şey var. Şimdi kötü habere geçecek olursak, Türkiye'de biraz önce sözünü ettik, kuraklık tehlikesinin çok hissedildiği, özellikle Akdeniz havzasında kuraklık ve sıkıntının her geçen yıl artmakta olduğunu Deutsche Welle de etraflıca kapsamış. Dünya Doğa Koruma Vakfı ve Türkiye İklim ve Enerji Yönetmeni Mustafa Berke ile de konuşmuşlar. Ve oldukça bir kurak dönemin ardından 2007-2008'de son 10 yıl sonra yeni bir şey, son 12 aya bakıldığında yağışların mevsim ortalamalarının oldukça altında olduğunu ve çok ciddi bir şey, pamuk üretiminde filan tabii feci durumlar olduğunu, 1 kilo pamuk için 12 ton su harcandığını söylüyor. Elbette et için bir şey söylememişler, et ve süt üretimi için, ama aynı şey de orada da geçerli. Onun yanında önemli bir haber daha var. Bakliyat ekim alanlarının %65 azaldığı haberi var T24'te. Tarım Ürünleri Derneği var. Hububat, Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği. Kısaca adı PAKDER. Onun başkanı İsmet Aral, büyük bir gerileme, Türkiye'de bakliyat üretiminin %41 azaldığını, bu yani çok önemli bir miktarda azaldığını ve 1990 itibariyle yani 28 senelik bir şey, 27-28 senede ekim alanlarının %65, yani 1/3'e düştüğünü söylüyor, 1/3 azaldığını ve havza modelinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini de vurgulamış. Yeşil mercimekte üretimin yetersiz olduğunu ve Kanada'dan ithalata geçildiğini, bakliyat üretimini de yıllık 2 milyon tona çıkarmamız gerektiğini vurgulamış. Çok ürküntü verici rakamlar var. Bakanlıktan ürün desteğini artırmasını bekliyoruz diyor. Gerekli marjları oluşturulmuyor ve gıdanın geleceği bakliyattır diyor. Değişen iklim şartlarına, iklim değişikliği şartlarına göre de toprak yapısını gözeterek üretim planlaması yapmalı demiş. Önemli uyarılar bunlar. Öte yandan da bunlar yapılmazken bir yandan da başka sorunlar var. Yani sarı keçili konar göçerlerinin artık yerleşik düzene geçme şeyini de, imkanını tanımadığına dair de haberler var. Onlar üzerinde de daha sonraki durumlarda dururuz. Ben dinleme fırsatı bulmadım ama geçen hafta sonundan kalma çok önemli bir araştırma haberini de verdin mi sen bilmiyorum. Bu dünya okyanuslarının
veremedik.
Geçen yıl en yüksek oranda sıcak dalgasıyla vurulduğunu söylüyorlardı. Yeni bir Çin'de yapılmış büyük çaplı bir araştırmada geçen cumadan kalma bir şey. Dünya okyanusları, denizleri için bütün bilim camiasının sözünü ettiği şeyleri doğrulayan bir durum var. Advances in Atmospheric Sciences dergisinde Li Jingcheng ve Jiang Zhu adlı iki Çinli araştırmacının sera gazı seviyelerini atmosferdeki yükseltici sıcaklık ve 2017'de rekor yüksekliklere ulaştığını söylüyorlar. Çok ürkütücü bir şey. John Abraham da termal bilimlerin, yani sıcaklık, hararetle ilgili bilimlerin uzmanı bir profesör de Guardian'a yazmış ki büyük farkla, uzak arayla birinci olmuş okyanusların araması. Buna ilgili derhal tedbir alınması gerektiğini söyleyen, tabii ki şeyler devam ediyor ve hızla yenilenebilir enerjiye geçilmesi, özellikle güneş ve rüzgar panellerine, güneş panellerine ve rüzgar türbinlerine geçilmesini söylüyorlar şüphesiz. Bu bütün hayatı doğuran denizlerin bütün hayata sona vereceğini edeceğini söyleyen bir durum var. Bu şekilde de sona erdirebiliriz herhalde bugünkü şeyleri. Ama buna karşılık Türkiye'de kömüre yükleniliyor. Bunu bir kez daha söyleyelim. Ve bütün meta olarak görülüyor çevreler, çevre kaynakları ve doğa. Ve en son inşaatı devam eden 3. Havalimanı projesine eklenen liman projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Bakanlığı olması hakikaten tüyler ürpertici bunun. Proje kapsamında 15 bin metrekare ilave dolgu alanı ve bunun çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir diyor. Denize dolgu alanı 15 bin metrekare ve çevreyi korumakla görevli bakanlık, daha neler. Ama çevreyi korumakla görevli Trump yönetiminin çevre şeyi de güneş enerjisine vergi koymaya karar verdi. Bu da yeni. Dolayısıyla fazla farklı değil. Cumhuriyet'in haberiydi bu da. Cengiz Mapa Lima Colin Kalyon ortaklığıyla kurulmuş İGA şirketi geçen yılın sonunda Çevre Bakanlığı'na başvurmuş 3. Havalimanı Kıyı Dolgu Projesi için. Yeni Havalimanı İkmal Terminali ilave dolgu proje adı. Kara alanıyla bağlantı sağlayacak dolgu alanı, kötü hava şartlarında gemilerin korunabileceği dolgu dalga kranı ve batı dalga kranı, kuru yük ve genel kargo gemilerinin yanaşabileceği vesaire vesaire iskele. Bu balıkları filan da derinlemesine etkileyeceği belirtiliyor. Tıpkı Kanal İstanbul projesi gibi, onu ayrıca konuşacağız tabii. Ama Çevre Bakanlığı çevre değerlendirmesine gerek yok diyerek dünyada Amerika ile birlikte bir alışılmamış rekora da imza atıyor diyebiliriz.
Evet, ben de bir düzeltme yapayım. Cape Town'da su bitmemiş. Biraz daha varmış, Nisan ayına kadar devam edecekmiş ama belki erken de bitebilirdi şeklinde yapılan açıklamalar var.
Evet, orada da çok birkaç hafta içinde zaten şey başlıyor. Çok büyük kısıtlamalar başlıyor. Nisan ayının içinde de kesinlikle dünyada ilk büyük şehir biteceği söyleniyor işte. Onu da takip etmeye devam edeceğiz sizin için. Durum budur. Bitirirken Chicago grubundan Terry Kath'in doğum günü, 1946'da 31 Ocak'ta doğmuştu kendisi. Ve 1978'de oldukça genç yaşta hayata veda etmişti. Chicago grubunun orijinal gitaristi ve kurucu elemanı. 32 yaşında hayata veda etmişti. Yanlışlıkla kendini vurmuştu. Onun o gruptan Harry Truman adlı, dünya savaşı da bir şekilde, atom savaşı da tehlikesi de varken onunla dalga geçen ilginç şarkılarından birini çalalım. Harry Truman adını taşıyan ve hepinize günaydın diyelim. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
American Eagle. Açık Gazete.